Fiyatı her zaman en uygun mağaza. Star Discount sunar. Esen Kalın'la haftada bir gün başlıyor. Fiyatı her zaman en uygun mağaza. Star Discount sunar. Esen Kalın'la haftada bir gün başlıyor. Discount'la haftada bir gün devam ediyor.
İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar Gold FM'in sevgili dinleyenleri. Bir haftalık aradan sonra yeniden birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi bugün de sizlere bazı ilginç konular, tarihten ya da günümüzden bazı ilginç konular, bilmeniz gereken, bilmediğinizi ve duyduğunuzda da, eğer bilmiyorsanız duyduğunuzda da vay canına böyle bir şey de olabilir mi denilen bir iki konu var sizlere aktaracağım. Onun haricinde saat 19'dan itibaren de izine gitmek isteyenlerin, özellikle araçlarıyla izine gitmek isteyenlerin önemli dinlemesini tavsiye edeceğim, öyle söyleyeyim. Değerli bir konuğum olacak burada. Ne alakası var derseniz, şöyle ki aracınızın lastik bakımı hakkında sizlere çok çok önemli bilgiler verecek olan lastik uzmanı bir arkadaşım var. Böyle duralayarak söyledim çünkü ismini vermek istemedim. Sürpriz olsun diye. Evet, saat 19'da 20 arası araçlarına değer veren, araçlarının lastiklerinden şikayetçi olanlar mutlaka dinlesin. Bunun Bunun haricinde sevgili dinleyenler, sizlere iki duyurum, önemli duyurum var. Bildiğiniz gibi 2013 yılından bu yana radyomuz ve Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği işbirliğiyle Türkiye Bilgi Yarışması'nı gerçekleştiriyorduk. Bu sene de nasip oldu. Sadece biliyorsunuz 2013 yılı dedik ki bu sene 11.sini gerçekleştireceğiz inşallah. Sadece pandemi döneminde 2 yıl boyunca gerçekleştirememiştik. İşte bu bilgi yarışması, 11. bilgi yarışması da 11 Mayıs Pazar günü, yani bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sizlerden ricam, özellikle veliler, Türkçenin, ana dilimizin gelişmesi için, çocuklarımızın Türkçe kurslarına yöneltilebilmesi için çok önemli olan bu bilgi yarışması hepinize açık, mutlaka bekliyorum. Biraz sonra sizlere radyomuzdan da zaten anonsu da yapılacak. Facebook sayfalarımızdan da bulabilirsiniz adresi. Ben tekrar etmek istiyorum. 11 Mayıs Pazar günü saat 14'te Türkiye Odalar Borsalar Birliği salonlarında. Evet, burada gerçekleştirilecek, herkese açık. Diğer bir önemli duyurum da şu şekilde sevgili dinleyenler, biliyorsunuz her sene, her sezon Haziran'ın sonlarına doğru sezonu tamamlıyorduk. Ama bu sene sezon önümüzdeki hafta bitiyor. Evet, bugün ayın 5'i, 12 Mayıs Pazartesi günü sezonun son programını yapacağız. Önemli, neden önemli derseniz, bu sene biraz erken bitirmemiz gerektiğiydi. Diğer bir açıdan da önemi şuradan kaynaklanıyor 12 Mayıs'ın. Son programı buradaki Sayın Başkonsolosumuzla, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosumuzla birlikte sezonu kapatacağız. Sizlere veda edeceğiz. Yani 12 Mayıs Pazartesi günü değerli Başkonsolosumuz burada bizim konuğumuz olacak. Bugün sizlere aktarmak istediğim konularda gerçekten şaşıracaksınız sevgili dinleyenler. Çünkü hakikaten çok ilginç konular aktaracağım sizlere. Bunlardan ilki, örneğin Orta Çağ'dan, dedim ya sizlere, zaman zaman tarihten böyle sizlerin hiç duymadığı ya da duyduğunuz zaman böyle yok canım öyle bir şey olur muymuş denilen konuları aktarmaya gayret gösteriyorum. Bunun içinde bir sürü şeyleri incelemekten seve seve yapıyorum tabii ki. İşte bunlardan ana başlıklarıyla sizlere hemen duyurayım. Orta Çağ Avrupa'sında hayvanların yargılandığı mahkemelerin olduğunu biliyor muydunuz? Evet, günümüzde tabii ki biliyorsunuz insanlar yargılanıyor. Ama Orta Çağ'da, o karanlık çağlar dediğimiz Orta Çağ'da hayvanlar da mahkemelerde yargılanıyormuş. Evet, bu atından eşeğinden tutun da böceklerine kadar mahkemeler onları yargılıyormuş ve çeşitli cezalara çarptırıyorlarmış. Evet, merak ettiniz değil mi? Merak etmeye devam edin. Ana başlıklarıyla söyleyeceğim, güzel bir şarkıdan sonra devam edeceğiz. Örneğin hemen şarkıyı sizlere dinletmeden önce söyleyeyim. Bunların arasında işte bu mahkemelerin yaptığı etkilerden dolayı Fransa'da 1730'lu yıllarda 18. yüzyılın ilk çeyreğinde çok ilginç bir olay yaşanmış. Bu mahkemelerin de buna etkisi olmuş. Büyük bir kedi katliamı yaşanmış. Biliyorsunuz Osmanlı döneminde de 1910'lu yıllarda Hayırsız Ada diye geçen adada da 80 bin köpek bu şekilde telef edilmişti. İşte bunun bir örneği de kediler üzerine Fransa'da 1730 yılında meydana gelmiş. Merak ettiniz değil mi? Merak etmeye devam edin. Sizlere güzel bir şarkı dinleteyim. Daha sonra bu ana başlıklarıyla duyurduğum bu iki konuyu sizlerle paylaşayım.
Oynamanın da bir adabı var. Aynı taraftayız, unutmasan mı bu kadar? Ortalıkta bizim de şekli şemalimiz var. Talihsiz açıklamalardı hep bunlar. Dinlediğin kadar dediğini yaptır bakalım. Görelim hangimiz de hangimiz.
Diskont'la haftada bir gün devam ediyor.
Yerlerden, düşürenlerden bulamazsın ben gibi çevrenden. Olmazlar, bizi duymazlar. Ay gibi sözler yaparlar. Yerlerden, düşürenlerden bulamazsın ben gibi çevrenden. Olmazlar, bizi duymazlar. Ay gibi sözler yaparlarken. Yalın balın, güzel tamam. Bana kalın, ıssız ve dön. Odam soğuk, tenimde telaş. Senden sonra yok olmadım iflah. Kaldır beni yerlerden. Sevesin hevesi yokmuş demesi nadem. Varlık ki seni silebilecek bir kalem. İçime dert oldun ah yok çarem. Bir şakamdan, sensin beni çıldırtandan. Uyduranda bir öpücük yeterdi odamda. Hayalini kursan da beni yokladım herkese. İpteyim benim ol dediğinden beri de değil. Seninleyim. Kaldır beni yerlerden. Sevesin hevesi yokmuş demesi.
Diskont'la haftada bir gün devam ediyor.
Ata Gold ile Altın ve Döviz.
Değerli dinleyenlerim, biraz önce programımızın açılışını yapmıştım ve bugün de sizlere neler aktaracağımı ana başlıklarıyla belirtmiştim. Unutmayın, saat 19'dan itibaren de Türkiye araçlarıyla gidecek olanlara bir sürpriz konuğumuz olacak. Lastikleri hakkında kendilerine geniş bilgiler verecek Panter Pino'nun değerli ustası Mahmut Usta burada sizlere bu konuda değerli bilgiler verecek. Sakın kaçırmayın. Ve hemen konumuzu sizlere aktarmadan önce Türkiye'deki döviz değerlerini ve Belçika'daki altın fiyatlarını sizlere ulaştırmak istiyorum. Bugün 5 Mayıs Pazartesi, bildiğiniz gibi. Türkiye'de bugün haftanın ilk günü olduğu için euro 43 lira 69 kuruştan işlem görerek başladı. Dolar ise 38 lira 58 kuruştan işlem gördü. Tekrar ediyorum, euro 43 lira 69 kuruş, dolar ise 38 lira 58 kuruştan işlem gördü. Belçika'daki altın fiyatlarında da geçtiğimiz haftadan bu yana bir değişiklik gözükmüyor. Altın hızla artışını biraz böyle durağan şekle çevirmiş gibi gözüküyor. Gram altın 95, çeyrek 170, yarım 340, tam altınsa 680 euro. Tekrar ediyorum, gram altın 95, çeyrek 170, yarım 340, tam altınsa 680 euro.
Zarafet, ustalık ve güvenin buluştuğu yer Atagold. Place de la Reine 21.030 Brüksel.
Ve geldi sıra programın başında sizlere aktaracağım konuları. İşte onlardan ilki. Şöyle demiştim sizlere. Orta Çağ Avrupa'sında hayvanların yargılandığı tuhaf mahkemeler var demiştim. Belki çoğunuz böyle demişti, şöyle düşünmüş olabilirsiniz. Yok canım, hayvanlar da mı muhakeme edilir diye. Evet, ediliyormuş. Orta Çağ Avrupa'sında sadece insanlar değil, hayvanlar da işledikleri düşünülen suçlardan dolayı yargılanıyormuş ve onlara ceza veriliyormuş. Evet. Garip değil mi? Orta Çağ Avrupa'sındaki hayvan mahkemeleri oldukça ilginç ve günümüzün bakış açısıyla biraz da tuhaf gelebilecek bir durum. Buna bir şaşırmamak lazım. O dönemde sadece insanlar değil, hayvanlar da işledikleri düşünülen suçlardan dolayı hem yargılanıyormuş hem de ceza alıyormuş. Hem de bu cezalar, belki güleceksiniz ama, hem hapis cezası hem de idama kadar, yani hayvanların öldürülmesine kadar varabiliyormuş. Peki hangi sebeplerden dolayı bu hayvanlar yargılanıyordu? Yani yargılanma sebepleri neydi? Bunlardan ilki sevgili dinleyenler, dini ve hukuki anlayıştan ortaya çıkıyormuş. Orta Çağ'da doğa ve hayvanlar üzerindeki hakimiyetin Tanrı tarafından insana verildiğine inanılıyordu. Biliyorsunuz o döneme boşu boşuna Moyen Âge, yani karanlık dönem denmiyordu Orta Çağ'a yani. İşte bu nedenle hayvanların insanlara ve mülklerine zarar vermesi doğal düzenin bozulması olarak görülüyormuş. Hukuki sistem bu tür ihlalleri cezalandırma ihtiyacı hissediyordu. Evet, burada bir parantez içinde kendi düşüncemi belirtmek istiyorum. Hani dedim ya, işte insanlar doğanın bozulmasına sinirlendikleri için diyelim, yani doğanın bozulmasını hayvanların yaptığı kanısında oldukları için onları yargılıyorlarmış, ama bugünkü duruma bakarsanız herhalde çağımızda da hayvanların yaşam alanları neredeyse yok ediliyor. Onun için bilinen, eskiden bilinen bir sürü canlı türü artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor. İşte bu konuda biraz da düşünmek lazım. Hayvanlar mı yoksa insanlar mı suçlu? Onların yargılanmasının ikinci nedeni de Orta Çağ'dan bahsediyorum tabii ki. Toplumsal zarar ve misilleme ihtiyacıymış. Şöyle açıklayayım. Hayvanların ekinlere zarar vermesi, insanlara saldırması, mülkiyete zarar vermesi ciddi ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabiliyormuş. Hayvanları yargılamak ve cezalandırmak, toplumsal öfkeyi dindirmek ve gelecekte benzer olayların önüne geçmek için bir yol olarak görülüyormuş. Bunların yanı sıra bir de bu yargılanmanın sembolik bir anlamı varmış. Bazı durumlarda hayvanların yargılanması sembolik bir anlam taşıyormuş. Örneğin bir böcek veya fare sürüsünün yargılanması belki de kötü ruhları ve uğursuzluğu kovma amacını taşıyormuş. Tabii ki şöyle bir düşünürseniz, böcekleri yakalayıp ya da fareleri kıstırıp da sizi yargılıyoruz falan gibi bir şey saçmalık olur. İşte ama onların yargılanma nedenlerinden sembolik dedik ya, kötü ruhları ve insanlara getirebileceği uğursuzluğu kovmak yüzünden onlar böyle bir yargılamaya tabi tutuluyormuş. Peki diyeceksiniz ki bu yargılama işlemleri nasıl yol alıyormuş? Hani bizde de insan toplumunda ne oluyor? Birisi yargılanacaksa işte savcıya şikayet ediliyor, mahkemeler tarafından çağrılıyor falan, bu prosedür böyle yürüyüp gidiyor. Ama orta çağda hayvanların mahkemeye verilip de, daha doğrusu mahkeme işleyişi nasılmış? Suçlama ve dava açma mesela. Bir hayvanın suç işlediği düşünüldüğünde, örneğin birini ısırması, bir köpekten bahsedelim veya herhangi bir hayvan, ısırma hasletine sahip bir hayvan, birini ısırması ya da ekinleri yemesi yerel yetkililere şikayette bulunurdu bir kişi tarafından. Bu hayvan aleyhine resmi bir dava açılmasına yol açabiliyormuş. Yolda giderken bakıyorlar, işte ineğin biri buğday tarlasına girmiş, orada keyfince buğdayları yerken birisi görüyor. İşte bu hayvan benim ekinlerimi yedi, veya kendi ekinde olmayabilir. İşte birisinin ekinlerine daldı, orada otlanıyor dendiği anda o hayvan alınıp mahkemeye çıkarılıyormuş. Ama şöyle, hayvanları savunmasız mı zannettiniz? Sadece onların kendi doğal savunma yeteneklerinin haricinde, bakın sosyolojik açıdan hayvanlara bile yargılanırken avukat atanıyormuş. Evet, saçmalamıyorum, valla bu bayağı tarih kitaplarında yazıyor, belgeler şeklinde. O yüzden söylediklerime inanın. Evet, hayvanlara bazı durumlarda onların savunmasını üstlenecek avukatlar da atanabiliyormuş. İşte bu avukatlar hayvanın eylemlerini hafifletmeye ya da onların masum olduğunu ispatlamaya, kanıtlamaya çalışırlarmış. Tabii günümüzden o tarafa doğru bakınca bu durum oldukça şaşırtıcı. Diyeceksiniz ki ya avukatla onun müvekkili nasıl kontak kuruyor diye. İşte onu da orta çağda o durumu yaşayanlara sormak lazım. Sadece bununla da kalmıyor, tanıklar ve kanıtlar bile mahkemeye böyle bir insan yargılanır gibi sunuluyormuş. Mahkemelerde hayvanın suçunu gören tanıklar dinlenebilir, olay yerindeki kanıtlar da incelenebilirmiş. Hayvanların kendilerini ifade edememesi nedeniyle bu süreçte haliyle oldukça karmaşık geçiyormuş. Peki bütün bunlar bittikten sonra hüküm ve ceza nasıl uygulanıyor? Hüküm ve ceza, mahkeme sonuçta hayvanı suçlu bulursa, herhangi bir hayvanı, çeşitli cezalara çarptırabiliyormuş. Bu cezalar arasında idam, sürgün ve aforoz. Evet, bu da şaşırtıcı değil mi? Bir hayvanı kilise, o dönem biliyorsunuz orta çağda kilisenin çok korkunç bir baskısı var. Yani her yerde kanun, tek kanun, krallara bile baskın çıkan kilisenin elinde. İşte kilise bu cezalarla hayvanları bile aforoz edebiliyormuş. Özellikle domuzlar içinde çok yaygın şekilde idam cezası veriliyormuş mahkemeler tarafından. Sürgün cezası ise böcek ve fare sürüleri için, herhalde onların da canına minnet. Zaten fareler ve böcekler pek de oldukları yerde duramayan canlılar. Birkaç tane de örnek vereyim bu konuda. Örneğin domuz davaları, en bilinen hayvan mahkemeleri genellikle domuzlarla ilgiliymiş orta çağda. Domuzların çocukları öldürmesi, insanlara saldırması gibi durumlarda açılan davalar oldukça yaygınmış. Bu davalarda domuzlar genellikle idam cezasına çarptırılırmış. 1266 yılında bir domuz bir çocuğu yediği için yargılanmış, mahkum edilmiş ve bu hayvan diri diri yakılarak idama mahkum edilmiş. biraz böyle işin şamatası demeyeyim ama sevgili dinleyenler, hani domuz diri diri yakılarak idam edilmiş de herhalde yakıldıktan sonra o pişen etlerini de fakirlere verdiler mi bilmiyorum artık. Diğer yönden ekinlere zarar veren böcek ya da fare sürüleri de mahkemeye çıkarılırmış. Bu davalarda da genellikle hayvanların belirli bir bölgeyi terk etmeleri emredilir ve de biraz önce dediğim gibi aforoz edilirlermiş. Tabii onların da çok umrunda. Ayrıca atlar da sahibi olsun ya da bir başkası olsun tekmeleyerek ya da sırtından atarak o insanların ölmesine neden olursa onlar hakkında da davalar açılıp onlara da gerekirse ölüm cezası verilebiliyormuş. Haliyle değerli dinleyenler, bu mahkemelerin, bu tür garip mahkemelerin, yani bu uygulamanın sonu da aydınlanma çağı ile birlikte yavaş yavaş gelmiş ve aydınlanma çağının ilerleyen dönemlerinde de ortadan kalkmaya başlamış. Bilimsel düşüncenin gelişmesi ve hukukun modernleşmesiyle birlikte hayvanların insan hukuku çerçevesinde suçlu kabul edilemeyeceği ve cezalandırılamayacağı anlayışı haliyle yerleşmiş. İşte Ortaçağ Avrupa'sındaki hayvan mahkemeleri dönemin hukuki, dini ve toplumsal anlayışını yansıtan ilginç bir olgu. Günümüzde bu tür uygulamalar oldukça tuhaf görünse de o dönemin insanların dünyayı ve adaleti nasıl algıladığına dair önemli bir fikir vermekte. İşte bu yüzden bunları sizlerle paylaşmak istedim. Evet, sırada güzel bir şarkımız olacak ama ondan önce bir reklam aramız, sonra şarkımız, sonra yine ben.
Beraber izleyecekmişiz gibi. olsun. Hayat elbet güler, gidenler bir gün döner. Bütün ağrılar geçer, sen geçmiyor.
Diskont'la haftada bir gün devam ediyor.
Gold FM'i sevgili dinleyenleri, konularımızı sizlere aktarmaya devam edeceğim ama belki program başında radyolarını yeni açanlar için tekrar etmek istediğim konular var. Şöyle, bugün saat 19'a kadar sizlere duyurduğum konuları aktaracağım, ilginç konuları. Duymadığınıza tahmin ettiğim konuları aktarmaya devam edeceğim. Saat 19'dan itibaren de değerli bir konuğumuz olacak burada. Ve sizlerin eğer aracınızla Türkiye'ye gitmek isterseniz, aracınızın emniyeti açısından çok çok önemli olan lastikler için, yani bir nevi arabanızın ayakları için sizlere bazı güzel ve özel bilgiler verecek olan değerli bir ustamız burada olacak. Burada Mahmut Usta saat 19'dan itibaren bugün sizlere o konuda bilgiler sunacak. Kaçırmayın derim. Ve diğer sizlere hatırlatmak istediğim konularda şöyle değerli dinleyenler, 2013 yılından bu yana biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Gold FM'in ortaklaşa bizlerin düzenlediği 2013 yılında başlattığım bir Türkiye Bilgi Yarışması vardı. Bu yarışmayı her sene yapıyorduk. Sadece pandemi döneminde 2 yıl üst üste gerçekleştirememiştik malum sebepten ötürü. Bu sene yine nasip olacak inşallah. Bu hafta sonu 11 Mayıs'ta Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin salonlarında pazar günü saat 14'te gerçekleştireceğiz. Bütün halkımıza açıktır ve özellikle çocuklarınızı getirmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu bilgi yarışmalarını ana dilimiz Türkçenin yaygınlaşması açısından, yani Türkçe kurslarına çocuklarımızın gönderilmesi açısından faydalı olduğuna inandığımız için 11.sini gerçekleştireceğiz. Hepinize açık duyurmakta fayda görüyorum. Diğer önemli duyurmak istediğim bir konu da, değerli dinleyenler biliyorsunuz programlarımı her zaman Haziran ayının sonunda bitiriyorduk. Bu sene bir değişiklik var. Şöyle ki, bu şu anda sizlere sunduğum program bu sezonun sondan bir önceki programı. Bu şu demek, 12 Mayıs pazartesi günü sezonun son programını gerçekleştireceğiz inşallah. Ve bu programda bir özelliği var. Bu programı Sayın Başkonsolosumuzla birlikte yapacağız. Yani onunla, kendisi burada misafirimiz olacak. Onunla birlikte sezonu kapatmış olacağız. Evet, dönüyorum konumuza. Bu orta çağdaki hayvanların mahkemesi demiştik ve işte bu mahkemelerin etki ettiği bir olayı da sizlere iletmek istiyorum. 1730'lu yıllara geldiğinde Fransa'da yaşanan çok ilginç bir olay değerli dinleyenler. Büyük bir kedi katliamı olmuş. Evet, yanlış duymadınız. Hem de bu kedi katliamının sebebi o kadar ilginç ki, kedi katliamını yapanlar bu bazı yerlerde çalışan çırakların işi. Hem de bir nevi şunu da söyleyebiliriz, kıskançlık kriziyle de olabilir. Hayır, şöyle diyelim, ustaları işte kedileri çok severken çırakları sevmemiş, ondan kıskanç. Öyle değil. Ben sizlere aktarayım, ilginç bulacaksınız. İşte 1730 yılında olan Paris'te olan bu olay hakikaten Fransa'nın tarihine kara bir leke olarak geçmiş değerli dinleyenler. Evet, Paris'te çırak matbaacılar tarafından yapılmış bu büyük kedi katliamı. Büyük kedi katliamı 1730 yılında çırakların usta matbaacılar için zorlu koşullar altında çalıştığı Paris Rue Saint-Severin'deki matbaa atölyelerinde meydana gelmiş. İlk olay şöyle başlıyor. İki çırak düşük maaşlardan, kötü yaşam koşullarından ve gördükleri kötü muameleden dolayı hoşnutsuzluklarını, memnuniyetsizliklerini göstermek için bir tür kara mizaha gönderme olarak matbaacıların sahip olduğu kedilere sahte bir duruşma düzenleyip onları infaz etmeye karar vermişler. Biraz önce dedim ya hayvanlar da yargılanıyor diye. İşte ondan dolayı bu iki çırak da kafalarına göre kedileri yargılamaya karar vermişler. Bu sahte duruşmada tabii ki ona bir yetkileri yok o döneme göre. Kediler matbaa işini aksatmak ve tembellik yapmak gibi tuhaf gerekçelerle suçlanarak acımasız bir şekilde önce dövülür, dövülerek idam edilmeye başlanır. O dönem kediler değerli el yazmalarına zarar veren fareleri yakalamak için matbaacılar tarafından sahiplenildiğinden, onlara ihtiyaç olduğundan, hakikaten sahipleri tarafından da el üstünde tutulup hem de otorite ve lüksün simgeleri olan canlılarmış. Aynı zamanda cadılarla ve cinsellikle de ilişkilendiriliyormuş. Bu nedenle çıraklar kendilerinden daha iyi yaşam sürdüğünü düşündükleri kedileri hedef alarak matbaa ustasının otoritesine ve zenginliğine bu şekilde sembolik bir saldırı başlatırlar. Ve sonuçta da büyük bir hayvan, diğer çırakların da katılmasıyla 1730 yılında büyük bir hayvan katliamı yaşanır. Evet, konu madem böyle hayvanların yargılanması ve onların bazılarının ölüm cezası alarak işte idama kadar gitmesini sizlere bu örneklerle aktardım. Ama peki başka ilginç konu yok mu derseniz buna benzeyen bir durumda. Evet, bir ilginçlik daha var sevgili dinleyenler. Mesela Osmanlı'da idam cezası alan bazı idama mahkum olan kişilerin ölüm yarışı yaptıktan sonra hayatları, yani idam cezası almalarına rağmen hayatlarının kurtulduğunu hiç duymuş muydunuz? Ama burada bir tek şart var, belki duymadınız ama tek bir şart var bu ölüm yarışına katılabilmek için. Bu sadece sıradan insanlar ya da halktan kişiler için değil, mutlaka tanınmış, halka mal olmuş ya da böyle sarayın önemli mevkilerinde bulunan kişiler olma şartı var. Eğer bu şartlara uyuyorsanız ve herhangi bir mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldıysanız, yani idamınıza karar verildiyse, bir yarış yapılıyor. Yarış kimle yapılıyor biliyor musunuz? Sizi idam edecek cellatla. Ne gibi? Sonuç ne oluyor? Bu güzel şarkıdan sizi merakta bıraktırayım biraz. Güzel şarkıyı dinleteyim. Daha sonra o neden, nasıl yapılıyor sizlere aktaracağım.
Bilmediğim bir şey söyle bana, mutluluğu anlat mesela. Bilmediğim bir şeyler söyle, o çok duydum yalanlar olmasın. Bilmediğim bir şarkı söyle, sözlerinde ayrılık olmasın. Yeter bu dünyanın cefası derdi, yeter boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettim yetti, gel bana bilmediğim bir şeyler söyle. Yıllarca dinledim aynı masallar yetti, gel bana bilmediğim bir şeyler söyle. Bilmediğim bir şey söyle bana, gülmeyi anlat mesela. Bilmediğim bir şeyler söyle, ezbere bildiğim dertler olmasın. Bilmediğim bir şarkı söyle, gözlerimde hüzün bırakmasın. Yeter bu dünya dünyanın cefası derdi. Yeter boş yere kaçı, bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettim yetti. Gel bana bilmedim bir şeyler söyle. Yıllarca dinledim aynı masallar yetti. Gel bana bilmedim bir şeyler söyle. Yıllarca kendimi kahrettim yetti. Gel bana bilmedim bir şeyler söyle. Yıllarca dinledim aynı masallar yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle. Yeter, yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.
Star Diskont'la haftada bir gün devam ediyor.
Sevgili dinleyenlerim, konularımızı sizlere aktarmaya devam ediyorum. Sizler de mesajlarınızı lütfen Facebook sayfalarımıza iletin. Hemen hatırlatıyorum, 10 dakika sonra stüdyomuzda değerli bir konuğumuz olacak. Değerli ustamız Mahmut Usta sizlere izine giderken önemli tavsiyeler verecek, araçlarıyla izine gidenler için. Bu arada sevgili kardeşim, geçtiğimiz dönemde bizlere Belçika'nın önemli radyocularından Altay İkizler, siz onu Tango olarak tanıyorsunuz, burada da yıllar yılı program yapmıştı, bir mesaj göndermiş. İyi yayınlar Esen Hocam demiş. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim, sağ olasın, var olasın. Kadir Özkara'dan Esen Kalın Hocam demiş. Teşekkürler, zaten Kadir de bizi hiç yalnız bırakmıyor. Beğenileri için de yine sevgili Altay'a, Christian'a, ki o da sabah haftada bir gün program, bir iki gün program yapıyor, evet. Bizim çok eski değerli bir radyo mesai arkadaşımız ve her zaman dinleyip mesajsız bırakmayan Basri Manço'ya da teşekkür ediyorum hepsine. Evet, müzik arası öncesi Osmanlı İmparatorluğu döneminde idam edilen kişilerin bir ölüm yarışı yaparak bu yarışı kazanırlarsa ölümden de kurtulduklarını sizlere ana başlığıyla duyurmuştum, ama şöyle de bir şey söylemiştim. Bu yarışa katılabilmek için öyle halktan birisi değil de mutlaka öne çıkan, tanınan bir isim olmanız ya da sarayda önemli görevlerde bulunan bir kişi olmanız gerekli demiştim ve bu ölüm yarışını da sizi idam edecek cellatla yapmak zorunda ve de kazanmak zorundasınız demiştim. Evet, işte Osmanlı tarihi böyle ilginç bir idam şekli var. Aslında bu tam olarak idam değil de ölüm yarışı gibi bir şey. Üst düzey bir devlet görevlisi idama mahkum edildiyse olay bambaşka yerlere gidebiliyormuş. İdamına karar verilen kişi kıymetli biri ise ona son bir şans olarak yarış teklif edilirmiş. Kurban ile cellat, ki cellatların o dönemdeki ismi de Bostancıbaşı, bunlar yarış yaparlarmış. Yarışta şöyle, İstanbul'u bilenler, Topkapı'dan başlayan yarış Kumkapı'da sona ererdi. Oldukça büyük bir mesafe, ama şimdi koşmaya kalksalar herhalde trafikten koşamazlardı. Her neyse, işin şakası bir yana, bu bir gerçek değerli dinleyenler. Cellatıyla, tabii ki dediğim gibi tanınmış bir kişi, cellatıyla Topkapı'dan başlayan Kumkapı'ya kadar bir yarış yaparlarmış. Bugün bildiğimiz atletizm yarışı. Eğer kurban cellatını geçer de yarışı kazanırsa koşulsuz olarak İstanbul'u terk etmesine izin verilirmiş. Yani yarışı kazandım, idamdan kurtuldum, yaşamaya devam edeceğim. Evet, devam ediyor ama İstanbul'da değil. İstediği herhangi bir yere, İstanbul dışına. Ve daha da ilginci, eğer idama mahkum edilen kişi, hadi ona kurban diyelim, o yarışı kazanırsa bu şekilde hayatı kurtuluyor, ama ya cellat kazanırsa? İşte cellat kazanırsa kurban koşa koşa geldiği yerde cellatın kendini beklediğini görür. Ama burada da ufak da olsa bir şansı var. Bundan sonrası cellatın insafına kalırmış. Cellat elinde bir bardak şerbet ile beklermiş kurbanını. Eğer cellat beyaz bir şerbet ikram ederse kurbanının canını bağışladı demekmiş. Kurban içer ve İstanbul'u terk edermiş. Yok, eğer kırmızı şerbetse idam kararı kesinleşti demekmiş. Cellat onu orada öldürür ve cesedini de denize atarmış. Evet, Osmanlı'da idam teknikleri kan gibi kırmızı şerbetle yazılmış. Hatta bu konuda Osmanlı kayıtlarında bir sürü belgede bu tür olaylar kayda geçmiş. İşte bu kayıtlarda bu ölümcül geleneğin 19. yüzyılın ilk yıllarına kadar sürdüğünü gösteriyor. Yani 1810'lu 1820'li yıllara kadar bu ölüm kalım koşusunu kazanarak boynunu kurtaran son adam da bu da kayıtlara böyle geçmiş. Kasım 1822 yılının Kasım ayında Sadrazam Hacı Salih Paşa'ymış. Herhangi bir nedenden dolayı Sadrazam Hacı Salih Paşa cezayı almış ve cellatıyla yarışmasına müsaade edilmiş. Ancak yarışını kazandığı için o kadar saygı görmüş ki, hani dedik ya affedilirse diye İstanbul'u terk etme şartıyla İstanbul'u terk etmemiş, tabii terk etmek zorunda da çok ilginçtir. Şam eyaletinin genel valisi olmuş ve oradan da yine yükselişe devam etmiş. Evet, dediğim gibi bu da oldukça ilginç. Evet, hadi bakalım şimdi şöyle bu tür tarihi konuları, ilginç konuları aktarmaya biraz ara vereyim. Dediğim gibi 19'dan itibaren değerli bir konuğum var. Onunla söyleşi yapacağız. Ona soracağınız soruları olursa arabanızın hakkında, arabanızın lastikleri hakkında, izin yaklaştı biliyorsunuz araçlarıyla gidecekler için. İşte konuğumuza söyleşiye başlamadan önce sizlere son bir şey aktarmak istiyorum. Şöyle ki kahve sevenlerin önemli olarak benimseyeceği bir konu. Şöyle ki kahve içmek değerli dinleyenler insan ömrünü 1.84 yıl uzatıyormuş ve bu en son yapılan bilimsel araştırmaların sonucuymuş. 1.84 derken neredeyse 2 yıl. Evet, 2 yıl daha fazla yaşamak istiyorsanız kahve içmekten vazgeçmeyin. İşte birçok kişi, hepimiz, ben de dahil, kendimizi toparlamak için bir bardak kahve içeriz. Ancak söylediğim gibi her şeyi abartmamak lazım. Günde böyle 5-6 fincan kahve içenler de var. Sakın ola ki böyle bir bardak içmek her gün ömrü 2 yıl, daha doğrusu tam bilimsel verileriyle 1.84 yıl uzatıyorsa biz 10 tane için 18 yıl uzatalım gibi öyle bir şey yok tabii ki. İşin şakası. Ve bu ilginç inceleme değerli dinleyenler Portekiz'de Coimbra Üniversitesi'nde yapmış bir araştırma ekibi bu sonuca varmış. Bu çalışmalar kahvenin ölüm oranları ve sağlık göstergeleriyle nasıl bir ilişkiye sahip olduğunu ortaya koymuş. Araştırmanın bulgularına göre günde yaklaşık 3 bardak kahve içmek ortalama bir insanın ömrünü 1.84 sene uzatıyormuş. Evet, üniversitede Coimbra Üniversitesi'nde vazifeli sinir bilimci Rodrigo Chunha geleneksel tıbbi tavsiyelerde kahvenin sağlıklı yaşanmadaki rolünü genellikle göz ardı ediliyor ifadelerini kullanarak bizim çalışmamız düzenli ve ölçülü kahve tüketiminin yaşlandıkça yavaşlayan veya bozulmaya yüz tutan biyolojik mekanizmalara destek olabileceğini ve bunun sağlık sorunlarına mani olmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor demiş. Hem de bu çalışmalarda farklı kahve türleri, katılımcıların demografik özellikleri ve araştırma süreleri gibi birçok değişken göz önünde bulundurulmuş. Ancak yine de kahve içmenin sağlığa olan faydalarını gözler önüne seren açık bir ilişkide tam olarak bulunamamış. Ama dediğim gibi günde 3 bardağı da aşmamak gerektiğini söylüyor bu bilimsel araştırmada. Yalnız burada bir püf noktası var. Şöyle, illaki ben 3 fincan kahve içeceğim ömrümü uzatmasına fayda gösteriyor bilimsel araştırmalara göre diye düşünenlere de şöyle bir uyarı yapılıyor. Eğer diyor sigara ve alkol tüketimleri yaparsanız bu pek de öyle, dediğiniz gibi ömür uzatmaya yaramıyor kahve içmek. Sonuç olarak araştırmacılar düzenli kahve tüketimi kas, kalp damar, zihin ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarının korunmasıyla ilişkiliymiş. Ayrıca kalp damar ve solunum hastalıkları, inme, hatta ve hatta bazı kanser türleri, diyabet, demans, ağır depresyon ve kemik kırılganlığı gibi yaygın yaşlılık hastalıklarıyla ters orantılı şeklinde de bu inceleme sonunda açıklamışlar. Evet, her şeyi abartmamak kaydıyla yediğimiz içtiğimiz her şey bizlere faydalı. Tabii bunun yanı sıra da zararlı şeylerden uzak durmak şartıyla. Ve sevgili dinleyenler, bugün sizlere aktaracağım benim tarafından aktarılan, yani bana ayrılan, kendime bugün bir saatsiz süre ayırdım. O konuları tamamladık. Söylediğim gibi saat 19'dan itibaren değerli bir konuğumuz olacak. Onunla güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Şimdi şarkı arası, saat aralığımız, daha sonra konuğumuzla birlikte sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın.
Diskont'la haftada bir gün devam ediyor.
Ata Gold ile altın ve döviz.
Değerli dinleyenlerimiz, programımızın ilk bölümü bitti ve ikinci bölümde de sizlere duyurmuştum. Değerli bir konuğumuz olacak. Özellikle yaz ayları artık geliyor, izine gidecekler. Özellikle de araçlarıyla izine gidecekler için burada değerli bir konuğumuz. Onlara araçlarının lastikleri hakkında çok önemli bilgiler verecek. Bu arada eğer sizlerin soruları olursa Facebook sayfalarımıza göndermekle kalmayın. 02-223-05-26 nolu telefondan da bizlere telefonu açtım dediğim andan itibaren arayıp kendisine soruları yöneltebilirsiniz. Konuğumuza söyleşiye geçmeden önce sizlere hemen Türkiye'deki bugün 5 Mayıs pazartesi itibariyle euro dolar değerlerini ve Belçika'daki altın fiyatlarını hatırlatmak istiyorum. Değerli dinleyenler, bugün 5 Mayıs pazartesi itibariyle Türkiye'de euro güne haftaya 43 lira 69 kuruştan başlayarak o şekilde tamamladı. Dolar ise 38 lira 58 kuruştan işlem gördü. Tekrar ediyorum, euro 43 lira 69 kuruş, dolar ise 38 lira 58 kuruştan işlem gördü. Belçika'daki altın fiyatları da şu şekilde: geçtiğimiz haftaya nazaran, yani altının yükselmesi, o geçtiğimiz haftalarda çılgın gibi yükselmesi şöyle bir durağan şekle gelmiş. Geçtiğimiz haftadan bu yana bir artış gözükmüyor. Gram altın 95, çeyrek 170, yarım 340, tam altın ise 680 euro. Gram altın 95 euro, çeyrek 170, yarım 340, tam altın ise 680 euro. Atagold'a teşekkürler. Ve sıra geldi konuğumuzla sohbetimize. Evet, konuğumuza hemen hoş geldiniz diyeceğim. Bu arada kendisini Facebook sayfalarımızdan görüntülü olarak da kendisini izleyebilirsiniz. Evet, şu anda karşımızda sevgili dinleyenler, değerli bir ustamız, Panter Pino'nun değişmez ustası sevgili Mahmut Usta var. Kendisiyle samimi olduğumuzdan dolayı, yaşça da benden küçük olduğu için ismiyle hitap edeceğim. Mahmut, hoş geldin.
Hoş bulduk Esra Bey, teşekkür ederim.
Nasılsın?
Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizler de iyisiniz inşallah.
Teşekkür ederim, biz de iyiyiz. Seni buraya çağırdık, bizi kırmadın geldin. Önümüz yaz biliyorsun. Seni her zaman Panter Pino'da böyle çalışırken gördüğüm için dedim önümüz yaz, dinleyicilerimize de bu lastik konusunda aslında hafife alınan bir konu ama hiç de hafife alınacak bir konu değil, öyle değil mi Mahmut Usta?
Tabii ki öncelikle şunu söylemek istiyorum. Panter Pino olarak bizleri burada ağırladığınız için, konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şu anda iş yerlerinde, araçlarında, evlerinde ve Türkiye'de, yurt içi ve yurt dışında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum.
Teşekkür ederim. Ben hemen neden buradasın diyeceğim. Çünkü bu konuda ustasın. O yüzden önce kısaca bir kendini tanıtır mısın?
İsmim Mahmut Gürlek. Panter Pünü'de şef olarak çalışıyorum. Orada hizmet ediyoruz. İşte bu şekilde devam ediyoruz yani.
Kaç senedir bu lastik işindesin Mahmut Usta?
Lastik işinde şöyle söyleyeyim. Panter Pünü olarak bizler en eski Türkiye'ye, burada Türk olarak en eski lastikçilerdeyiz. Yani 1999 İşte 2025 arası kurucu Mustafa Koyuncu tarafından kurulmuş, evet. Ve bugüne kadar müşterilerimize hizmet vermiştir yani.
Evet. Peki söyledin 99'dan bu yana diye, hangi hizmetleri veriyorsunuz?
Yani şunu söyleyeyim, şimdi Panter Pino olarak lastik, öncelikle tabii ki lastik hizmetleri veriyoruz. Şimdi demin konuya girdik ya, bu yaz mevsimi geldi gitti. Evet. Onu isterseniz açıklamasını yapayım.
Tabii.
Şimdi müşterilerimiz şöyle, yani bugün bu yaz sezonu geldiği için bunun akabinde tabii ki izin sezonu da başlıyor. Müşterilerimize Panter Pino olarak önerimiz şu. Yani bizim garajımıza bir uğrasınlar, gelsinler. Deneyimli arkadaşlarımız lastiklerini kontrol etsinler. Çünkü kilometrelerce yol gidecekler. Bu yollar çok yol, yani çok yolculuk olduğu için can güvenliği taşıyor bunlar. Tabii. Yani bunlar çok önemli şeyler. Yani bazı kişilere bakıyorum, bazı müşterilerimiz bunu hafife alıyor. Ama gerçekten çok en önemli şey lastik çünkü yani. Her tarafa harcama yapıyorlar. Lastiklere ucuzuna kaçıyorlar. Ne bileyim yani, daha değişik ikinci el alalım, kilometrece yol yapalım diyorlar. Onun için müşterilerimiz garajımıza gelsinler. Deneyimli elemanlarımızla, ekip arkadaşlarımızla lastiklerini kontrol eder. Çünkü yazlık kışlık olayı da var. Kilometre yol giderseniz Esen Bey, şimdi kışlık lastikle giderseniz kışlık lastik yolda ısınır yani. Belli bir kilometrede ısınır. Tabii büyük bir ısı olması lazım. Kışlık lastikle giderseniz, gitmezsiniz değil. Ama tabii kışlık olduğu için bunun ısı derecesi yüksek olursa lastik yolda patlar yani. Onun için müşterilerimiz Panter Pino'ya gelsinler. Orada ekip arkadaşlarımızla kontrol edelim. Hı-hı. Bakalım ne gerekiyor. Değişecek lastikleri varsa değiştirelim. Yoksa da havalarını en azından kontrol ederiz. Hava da çok önemli. Buna da önem vermek lazım. Çünkü düşük hava olursa hem yolculukta rahatsız eder, hem lastik ömrünü de düşürür. Onun için müşterilerimize rica ediyorum. Buyursunlar, gelsinler. Hiç çekinmesinler. Hava da olsa dahi gelsinler. Biz havaları şişirelim. Çünkü düzgün bir hava derecesini ayarlamak lazım. Evet. Buyursunlar, gelsinler. Bir çayımızı, kahvemizi içsinler. Bu şekilde müşterilerimize yardımcı olalım.
Peki. Şimdi lastikler önemli dedin. Tabii ki önemli. Benim şahsi fikrim de öyle. Ama bir örnek vermek istiyorum. Daha doğrusu bir soru sorayım sana Mahmut Usta. İnsanlarda en az, insanın bütün organlarına tabii ki değer verilir de, en az değer verilen organ hangisi?
Ya değer vererek şey mi olarak?
Ya en az değer verilen organımız.
Organa vücut olarak.
Ben sana söyleyeyim, vücudu ayaklar.
Ayaklar doğru.
Ayaklar neden? Çünkü ayaklar böyle soğuk ya da sıcağı algılamak için, özellikle denizlerde böyle elimizi falan sokmayız da böyle ayağımızı sokarız. Evet. Çünkü ayaktaki sinir uçları, sinir sayısı daha az olduğu için mesela bir buruna, bir yüze, bir ele göre biraz daha az algılıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Bu yüzden ayakları biz böyle biraz ikinci plana atar gibiyiz. Neden dersen, aslında üzerim kilomuz ne kadarsa, işte 60-70 neyse, 60-70 kiloluk bir ağırlığı gün boyu üzerinde taşıyor ama biz nedense gider ucuz ayakkabı alırız.
Aynen.
Şimdi lastikle bağdaştırmak istiyorum o yüzden.
Çok doğru, çok doğru.
Halbuki ayaklar hakikaten, mesela yaz günü naylon çorap alınır isteyerek ya da istemeden. Havasız kalması neden olur. Bunun gibi kötü ayakkabı ayaklara, daha sonra çeşitli hastalıklara neden olabilir. İşte o yüzden ben de diyorum ki, arabaların lastiklerinin sağlıklı olması, ben şu marka bu marka demeyeceğim, diyemeyiz zaten.
Tabii.
Sağlıklı olması çok çok önemli.
Aynen, katılıyorum, doğru söylüyorsun. Evet.
Peki dönelim, sana diyeceğim ama bir şarkı dinleyelim mi? İstediğin bir şarkı var mı? Tüm dinleyicilerimize, çalışma arkadaşlarına armağan edeceğin.
Çalışma arkadaş, Türkiye'de dinleyen aileme, çocuklarıma, bütün dinleyicilerimize armağan olsun.
Hangisi? Ne istiyorsun mesela?
Şu anda şey oldum ama vallahi biraz.
Oyun havası çalalım mı?
Sana bırakayım, olsun. Size bırakayım.
Yok, sen söyle. Oyun havası. Nereliydin?
Konya.
Tamam, o zaman mesela Konyalı mı? Ne dersin?
Olsun, Konyalı olsun. Tüm dinleyicilerimize gelsin.
Evet. Hemen onu bulayım ben bu arada. Ama
yoksa da çok şey
yok. Yok, kesinlikle var. Olmaz olur mu? Bizde her şey var.
Her şey.
Evet. Sadece şeyi seçmek istedim. Tamam, şeyden çalalım. Nadide Sultan kimlere demiştim? Bir daha tekrar edersen.
Nadide Sultan da hemşerimiz. Tamam.
Evet. O da mı Konyalı?
Konyalı.
Öyle mi?
Tabii ki.
Bak, bunu bunca yıldır şey yapıyorum ama Nadide Sultan nereli oldu?
Konyalı.
Peki. Nadide Sultan'dan Konyalı'm. Senin için, tüm mesai arkadaşların için ve seni dinleyen Türkiye'den yakınların için.
Teşekkür ederim.
Star Diskont'la haftada bir gün devam ediyor.
Değerli dinleyenlerimiz, konuğumuzla söyleşimize devam ediyoruz. Radyolarını yeni açanlar için tekrar etmiş olayım. Şu anda stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Panter Pino'nun deneyimli ustası Mahmut Usta, araçlarıyla Türkiye'ye gidecek olanlar için, ki izin yaklaştı artık, çok değerli ve önemli bilgiler veriyor. Evet, gelelim üçüncü sorumuza Mahmut Usta. Şarkı, türküyü beğendik değil mi?
Peki, teşekkür ederim. Sağ olun.
Peki, Panter Pino olarak müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz?
Şimdi müşteri memnuniyeti efendim, şimdi yani size takdir ederiz, bir mağaza girdiği zaman ilk önce müşterilerimizi karşılıyoruz güler bir yüzle. Sorunlarını dinliyoruz. Ne isteklerine bakıyoruz, ne istiyorsa ona göre yol alıyoruz. Yani ilk önce müşterilerimize cevap, güzel doğru cevap veriyoruz. Müşterimiz ondan sonraki programımızda müşterimiz ne istiyor? Lastik istiyor. Lastiklerin kalitesini kendisi beğeniyor, seçiyor mesela. Kalite lastiklerimiz yok. Markalar oluyor, modeller oluyor. Hangi marka model lastiği istiyorsa ona göre yol alıyoruz. Ve onun akabinde müşterimizi fazla bekletmeden, yani en kısa sürede bir kahve ya da çay ikram ediyoruz. İçecek ikram ediyoruz daha doğrusu. Müşterimiz içeceğini daha bitirmeden müşterimizin bütün sorunlarını çözmüş oluyoruz. Ve müşterimiz de bundan bu şekilde memnun kalıyor. Bir de artı Panter Pino olarak biz fiyat konusunda da, yani uygun fiyatlar yapıyoruz müşterilerimize. Şimdi siz de takdir edersiniz ki yani müşteriler sadece bir dükkana gitmiyor, bir mağazaya gitmiyor. Yani müşteri gezer.
Evet.
Müşteriler gezer, devamlı gezerler. Fiyatlar sorarlar, gezerler. Ama Panter Pino olarak bizim müşterilerimiz kalıcıdır. Çünkü neden derseniz, müşterilerimiz geziyor, dolaşıyor, fiyatları alıyorlar. Sorsunlar, bizim için daha avantajlı oluyor. Geri geliyorlar, yani geri dönüyorlar. Bizim daimi müşterilerimiz var her zaman yani. Biz çünkü hem kalite konusunda, hem fiyat konusunda, hem müşteriye davranış konusunda biz yani kendimiz bu şekilde müşterilere davrandığımız için müşteri memnun oluyor yani.
Evet. Peki, firma olarak müşterilerinize yaptığınız işin, sattığınız ürünün garantisini veriyor musunuz?
Tabii ki, yani yeni lastiklerimizde, yeni lastiklerimizde 2 yıl garanti veriyoruz. İkinci el, yani Fransızca okazyon diyoruz buna da. Okazyonlarda da yani en az 2 hafta süre veriyoruz müşterilerimize. Zaten onlar da bir sorun çıktığı zaman lastikte anında belli eder yani kendini. O şekilde sorunları çözüyoruz. Artı yaptığımız jeometri, yani yaptığımız bir iş yapmışsak müşterimize, eğer müşterimiz memnun kalmamışsa, memnun olasıya kadar o işin sonunu getiriyoruz yani. Müşteri sorunlarını çözüyoruz ve gönlü oluyor müşterimizin.
Peki.
Memnun ediyoruz yani.
Evet değerli dinleyenler, Mahmut Usta ile söyleşimiz devam ediyor. Aracına önem verenler, tabii ki herkes aracına önem veriyordur ama dediğim gibi hepimiz ayakkabılarımızı böyle çok kaliteli seçmeyiz. Bu bir gerçektir yani, tabii seçenler için bir şey demiyorum ama araba lastikleri de hep böyledir. Nedense hep böyle ikinci el ararız veya buna benzeyen, hani ucuz olsun işte, hani bir klasik laf vardır, ucuz olsun bizim olsun hesabı. Onun için lastik emniyeti hakikaten önemli. Peki Mahmut Usta, müşterileriniz yaz kış sezonlarında lastiklerini değiştirdiği zaman stokaj yeriniz var mı? Mutlaka bir firmanın vardır ama ben yine sormuş olayım.
Tabii ki efendim, yani yazlık kışlık, yani otel tarzında oluyor bu. Müşterilerimize, yani bu tabii ki daimi müşterimize oluyor. Yani normal geçici müşteriler zaten bunu olmuyor da, daimi müşterilerimiz için 500 lastik kapasiteli yerimiz var. Artık şey var, depomuz var. Burada müşterilerimiz yazlık, şu anda yaz sezonu, kışlık lastikleri jantla beraber değiştiriyorlar. Onların yazlık lastiklerini takıyoruz ve otel tarzında olan yerimizde bunları muhafaza ediyoruz. Plakasını yazıyoruz.
Onların kışlık lastiklerini alıp muhafaza ediyorsunuz.
Tabii ki plakasını ya da ismini yazıyoruz, numaralandırıyoruz onu kendimize göre. Hı-hı. O şekilde lastik stoklarını yapıyoruz. Müşterimiz işte 6 ay 4 5 ay sonra tekrar kışlık lastiklerini takmaya geldiği zaman otomatik hemen alıyoruz, buluyoruz lastiklerini, getiriyoruz.
Bu sefer yaz lastiklerini şey alıyorsunuz.
Evet.
Diyelim lastik garajına diyelim.
Evet, otel. Peki, otel oluyor.
Otel oluyor. Lastik oteli, doğru.
Lastik oteli.
Peki bir ücret ödeniyor mu bunun için?
Yani tabii ki onun içinde bir belirli bir ücreti var tabii ki. Yani.
Düşük bir şey diyor.
Bir sezon olarak var. Hı. Yani 50-60 varlar civarında bir sezon.
Bir
yani.
Sezon.
Bir sezonu o şekilde ücret ödüyor müşterimiz. Ama müşteri de memnun oluyor. Çünkü biliyorsunuz burada pek müşteri evde yer kalmıyor. Yani çünkü evler küçük olduğu için burada. Hı-hı. Yani tabii, müşterilerin tabii. yer sorunu oluyor.
Hele burada büyük araçların 4 tane lastiğini çıkarıp bir yerde muhafaza etmek hakikaten zor. Özellikle apartman dairesinde oturuyorsanız öyle evet. bir imkan olmaz. Yani.
Aynen, katılıyorum. Ya bundan müşteri de çok memnun kalıyor. Hı-hı. Çünkü daimi müşteri yıllarda. Yani şu anda dükkanı açtığımız müşterilerin çoğu 15-20 senelik müşterilerimiz var yani. Evet. Bu müşteri her zaman geliyorlar. Lastiklerini jantla beraber değiştiriyorlar. İki takım jant oluyor bunlarda. Hı-hı. İki takım jant oluyor. Jantlarını değiştiriyorlar. Yedek şey jantları da, yazlık kışlık takıyor. Ya da yoksa da montaj demontaj tarzında. Yani lastikleri çıkarıyoruz. Yazlıkları takıyoruz. Normal lastik olarak da muhafaza ediyoruz müşterilerimize yani.
Anladım.
Bu şekilde de bir otel şeklinde müşterilerimizi memnun ediyoruz yani.
Gerçekten ilginç ve faydalı bir hizmet. Bravo diyeceğim yani.
Teşekkür
Peki. ederim. Örneğin stoklarınızda bulunmayan bir lastik numarasını sipariş verdiğiniz zaman, yani ben geldim bir numara elinizde yok, sipariş edelim dediniz, ne kadar sürede geliyor?
Normalde garaj olarak biz yani müşterinin dediği lastik numaralarına biz hitap ediyoruz. Yani bizim şu anda stoklarımızda 12-13 bin okazyonel ikinci el lastiğimiz var. Aynı zamanda garajda 2-3 bine yakın yeni lastikle hitap ediyoruz müşterilerimize. Bunun yanında tabii ki yani çok numara olduğu için yani bunda anından bulamayabilirsiniz bu numarada. Hmm. Yani müşteriye aynı cevap veremesek de bu şekilde de şöyle yapıyoruz. Müşterinin bugün komut ettiğimiz zaman yarın öğlen yani bir gün ertesi gün ya bugün komut ediyorsunuz, siparişinizi veriyorsunuz. Ertesi gün öğlenliğin lastiğiniz gelmiş oluyor yani.
Çok iyi.
Yani evet, çok, bu da çok güzel yani. Yani süre çok, olarak bunu da yapıyoruz müşterilerimize.
Süre çok kısa ve o kısa sürede getiriyorsunuz.
Yani işte bunlar da müşteri demin sayamadık belki de müşteri bir sürü memnun. Müşteri memnuniyeti var. Bunlarda da müşterilerimiz memnun oluyor. Acil bir lastik lazım oluyor. Yani bir gün içerisinden bunu tedarik ediyoruz yani panterpin olarak.
Peki benim Mahmut Usta, hep merak ettiğim bir konu vardır. Böyle size de birkaç kez gelmiştim aracımla böyle. Lastiğimi değiştirdiğim zaman veya değiştirmesem bile işte patlak bir lastiğe bir işlem yapıldığı zaman hep bende şey kalır böyle, ya bunu yaptık ama hani lastiklerin tam böyle jeometri ayarı, işte rot balans ayarı, bu gibi şeyler bazen aklıma gelir. Sormuş olayım, bu tür bir işlem yaptırdıktan sonra rot balans ayarı ya da jeometri ayarı yaptırmak şart mı?
Aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Tabii ki yani jeometri aslında çok önemli şey. Yani bazen Hı-hı. müşterilerimiz bunu kaleye almayabiliyorlar. Yani işte 30 lira 40 lira vereceğim ya gerek yok diyorlar da. Jeometri çok önemli. Hı-hı. Nasıl önemli? Jeometri çünkü yeni lastik aldığınız zaman aracınızda bu rot balans ayarlarında sıkıntı olduğu zaman içte ve dışta ya da araba sağa sola çekiyor ya da içte ve dışta çok yüzey oluyor. Çok yani lastik yenmiş oluyor.
Evet.
Bu şekilde jeometri İster yani ister ama şunu tavsiye ederim müşterilerimize, yani lastik değiştirdikleri zaman jeometri yapsınlar. Hı hı. Ha, jeometri bazen mesela araba sağa çekiyor, sola çekiyor ya da içten çok dıştan çok lastik yediği zaman jeometri istiyor dedik ya. Hı hı. Bunun yanında kontrol de etmek lazım. Direkt jeometri de olmayabilir yani. Bazen araçlarda rot balans ayarlarındaki o lastikler olur yani. O lastiklerde yenme olduğu zaman
hı hı.
bu şekilde aşınma oluyor. Hı hı. O zaman da parça değişmesi lazım. Hı hı. İşte biz bu ekip, deneyimli ekip arkadaşlarımızla birlikte arabaların geldiği müşteri jeometriye geldiği zaman, yani Türkçesi rot balans ayarı diyoruz. Geldiği zaman arabayı önce bir havaya kaldırıp lastiklerin sağa sola böyle elimizden sallamamız lazım. Yani orada boşluk var mı yok mu? Bazen boşluk oluyor. Bu şekilde de jeometri ya da rot balans ayarı yaparsanız o zaman müşteri memnun kalmaz yani. Çünkü niye? Rot balans kolları değişmesi lazım, rot kolları. O zaman yine sağa çekecek, yine sola çekecek. Hmm. Önce bir kontrol etmek lazım. Ondan sonra müşterinin jeometrisini yapmak lazım. Ama şunu demek istiyorum. Yani her lastik değiştirdiklerinde rotbalans ayarlarını yapsınlar. Çünkü derin bir çukura girdiğiniz zaman rotbalans ayarı değişiyor yani.
Kesinlikle.
Bundan da müşterilerimize tavsiyem her seferinde lastik değiştirdikte çok bir büyük para da değil yani. Cüzi bir rakam. Onun için lastik değiştirdiklerinde öneriyorum jeometriyi mutlaka rotbalans ayarlarını yapsınlar.
Peki. Daha bir iki sorum daha olacak ama ondan önce bir şarkı dinleyelim. Hem seni de biraz nefeslendirmiş olalım. Sonra devam ederiz.
Tamam, buyurun.
Çıkma yoldan, hadi gel de yum gözünü. Daha şimdi esti buradan, gönlümün çöpsüz üzümü. Hain rüzgar savurdukça savuruyor eteklerini. Öyle güzel yürüyor ki zilli, kesin İzmirli. Hain rüzgar savurdukça savuruyor eteklerini. Öyle güzel yürüyor ki zilli, kesin İzmirli. Bir o yana bir bu yana sallanıyor.
Bir o yana bir bu yana sallanıyor.
Ben baktıkça ağlanıyor.
Ben baktıkça ağlanıyor.
İnadına inadına bağlanıyor. Yangınlar yanıyor. Yangınlar yakıyor. Bir o yana bir bu yana sallanıyor.
Bir o yana bir bu yana sallanıyor.
Ben baktıkça ağlanıyor. İnadına inadına bağlanıyor. Yangınlar yanıyor. Yangınlar yakıyor. Çıkma yoldan, hadi gel de yum gözünü. Daha şimdi esti buradan, gönlümün çöpsüz üzümü. Hayır, rüzgar savurdukça savuruyor eteklerini. Öyle güzel yürüyor ki zilli, kesin İzmirli. Hain rüzgar savurdukça savuruyor eteklerini. Öyle güzel yürüyor ki zilli, kesin İzmirli. Bir o yana bir bu yana sallanıyor.
Bir o yana bir bu yana sallanıyor.
Ben baktıkça ağlanıyor.
Ben baktıkça ağlanıyor.
İnadına inadına bağlanıyor. Yangınlar yanıyor. Yangınlar yakıyor. Bir o yana bir bu yana sallanıyor.
Bir o yana bir bu yana sallanıyor.
Ben baktıkça ağlanıyor. İnadına inadına bağlanıyor. Yangınlar yanıyor. Yangınlar yakıyor.
Star Diskont'la haftada bir gün devam ediyor.
Ata Gold ile altın ve döviz.
Değerli dinleyenlerimiz, konuğumuza, sohbetimize devam edeceğiz ama program içerisinde son kez olarak bugün 5 Mayıs pazartesi itibariyle Türkiye'deki euro dolar değerleri ve Belçika'daki altın fiyatlarını son kez hatırlatmak istiyorum program içinde. Türkiye'de bugün itibariyle euro sabah saatleriyle 43.69'dan başladı ve günü o şekilde kapattı. Dolarsa 38 lira 58 kuruştan işlem gördü. Tekrar ediyorum, euro 43 lira 69 kuruştan, dolarsa 38 lira 58 kuruştan işlem gördü. Belçika'daki altın fiyatları da şu şekilde: gram altın 95, çeyrek 170, yarım 340, tam altınsa 680 euro. Gram altın 95 euro, çeyrek altın 170 euro, yarım altın 340 euro, tam altınsa 680 euro.
Zarafet, ustalık ve güvenin buluştuğu yer Atagold. Place de la Reine 21.030 Brüksel.
Ve dönüyorum konuğumla sohbete. Yaz geldi, yaz geliyor daha doğrusu. İzine gitmek için çoğumuz da hazırlıklarımızı yapıyoruz. İşte bu yüzden aracıyla yola çıkacaklar için çok önemli konu. Aracınızın lastiklerini mutlaka kontrol ettirin. Bu şimdi reklamdan daha çok, sevgili dinleyenler, hani reklama giriyor gibi düşünmeyin. Kesinlikle hakikaten çok önemli. Hani dedim ya biraz önce programın başında, ayaklarımıza çok fazla değer vermiyoruz. Tabii verenleri tenzih ediyorum. Hani böyle ayakkabı, ya bu ayakkabı çok pahalıymış falan diyerek almaktan vazgeçiyoruz ama ayak sağlığı ne kadar önemliyse, işte araçların da ayakkabıları, yani lastikleri o derece önemli. Evet, Mahmut Usta, bir sorum daha kaldı. Size sormadan geçemeyeceğim. Şimdi diyelim garajınıza geldim. Bazı şeylerde antivol anahtarları oluyor. Diyelim bir şekilde bunu kaybettim ya da bir şey oldu. Buna bir çözümünüz var mı?
Tabii ki bunu genelde oluyor. Müşterilerimizin, şunu söyleyeyim, antivol yani lock de security, Fransızca lock de security. Evet. Bu yani her cant, yani bir cantta bir tane anahtar oluyor.
Evet.
O anahtar da tek sizde oluyor. Başka bir araçta olmuyor yani.
Evet.
Onun için ona istinaden tabii ki şeyimiz var. Onu da biz kaynak aracıyla kaynak yapıyoruz.
Hı-hı.
Yani kaynak aracıyla bir vida kaynatıyoruz ona. Kaynak aracıyla onu çıkartıyoruz. Hem müşterinin cantına da hiçbir zarar vermeden kendi atölyemizde panter pinüyle bunu da müşterilerimize bu şekilde de işlerini görmüş oluyoruz. Memnuniyet veriyoruz yani müşterilerimize. Bu şekilde memnun oluyorlar. Yani.
Peki o anahtar olmayınca cant tabii ki çıkarılamıyor değil mi?
Yok yani? Onu çıkaramıyorsun.
Evet.
Onu çünkü lastiği değiştiremiyorsun. Bir tane oluyor ama mutlaka çıkması lazım.
Evet.
O da normal şartlarda çıkaramazsınız onu. Ancak kaynak yaparak ya da bir parçalar oluyor, aletler oluyor, çakmayla çıkarabilirsiniz. Ama bizim orada zaten basit kaynak üzerinde direkt onu çıkarıyoruz. Hem müşterinin cantlarına da zarar vermiyoruz bu şekilde yani. Rahat oluyor yani.
Peki. Mahmut Usta, benim aklıma gelen başka bir soru yok şu anda. Senin eklemek istediğin bazı şeyler var mı?
Onun dışında şöyle şunu söyleyeyim. Panter pini olarak ayrıyeten, şimdi biliyorsunuz her zaman yenileniyor. Araçlar yenileniyor, istekler yenileniyor. Bunun doğrultusunda bizim garajımızda şu anda işte Mustafa Bey'den sonra Edis Bey bakıyor. Biliyorsunuz Edis de bakıyor burada. O da çok değerli, kıymetli bir kardeşim.
Evet, Edis'e selamlar. Edis.
Burada Edis'e de selam söylüyoruz.
Evet, şimdi bizi Edis dinliyorsa hatırlatayım.
Abdullah kardeş beraber söyleyeyim. Abdullah ile çalışıyoruz. Abdullah İbrahim'e.
Edis, yarın bisikletimi getiriyorum. Artık lastiklerini sökersin.
Evet, şimdi bunun yanında işte Edis Bey'le beraber yeni müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, yani talepleri doğrultusunda bunu kendimizi geliştirdik. Şimdi yani mesela bizim panter pinüde çok çizilmiş cantlar oluyor. Müşteriler buna talep ediyor. Yani bunu nasıl yapabilirim? Nasıl işte boyayabiliriz? Bunu şu anda biz kendi garajımızda hem kaynak yapıyoruz. Kırılan cantlar kaynağını yapıyoruz. Hem o çizilen cantları aynı şekilde onları temizliyoruz. Güzel boyamasını yapıyoruz. Bu şekilde de hizmet veriyoruz. Yani hem müşteri
cant memnun oluyor. Cant tamirinde yapıyorsunuz yani.
Evet, evet. Bu şekilde cantları da tamir ediyoruz ve boyamasını da yapıyoruz. Bir şekilde müşteriler memnun ediyoruz yani. Bunları da yapmış oluyoruz.
Çayınız, kahveniz var?
Çay, kahve her zaman. Bizim vazgeçilmezler. Bir tanesi çay, kahve.
Peki Mahmut Usta, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Katıldın. Hakikaten önemli bu konular. Aslında önemsiz gibi gözüküyor ama gerçekten önemli bu konular. Verdiğin bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Peki. İnşallah bir başka zaman seni burada ağırlamaktan tabii ki memnuniyet duyacağız.
Şunu da belirtmek istiyorum. Tabii. Özür diliyorum. Şunu da belirtmek, Gold FM olarak gerçekten çok kaliteli bir yayını var Gold FM'in. Biz gurur duyuyoruz her zaman sizlerle.
Sağ ol.
Yani şu anda bakın Türkiye'de bizleri bak Facebook'ta dinliyorlar.
Evet,
hocam Gökhan hocam, oğlum Fatih, kızım Elif Nur şu anda bütün Türkiye'de de bizi dinliyor.
Ne
onlara
güzel.
Da çok selamlar gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum burada.
Ne güzel.
Ocak doğrusu. Onun yanında Gold FM gerçekten burada gurbetçilerin sesi ve yüreği olmuştur. Siz de takdir edersiniz ki eğer şey yaparsınız biz programdan sonra Panter Pini olarak size bir plaket de sunmak istiyoruz.
Ya rica
ederim. Bundan sonraki yayın hayatınızda çok, başarılar diliyoruz. Gerçekten.
Çok Gold memnun
FM'de
olurum.
Gurur duyuyoruz. Her zaman seviyoruz. Her zaman olsun Gold FM.
Çok teşekkür ederim. O zaman şöyle yapalım Mahmut Usta. Şimdi yine bir şarkı arası vereceğim.
Tamam.
Ondan sonra ben de seni madem öyle bütün dinleyicilerim biliyor bunu zaten. Ben programın sonunda dinleyicilerimi tebessüm ettirmeden programı kapatmıyorum. Seni hem bir şarkıyla hem de bir tebessümle, o tebessümün ne olduğunu anladın herhalde.
Tamam.
Çok güzel fıkralarla uğurlamış olacağım.
Teşekkür
tamam.
ederim. Sağ ol. Herkese sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar.
Teşekkür olsun. Ediyorum. Değerli dinleyenler, konuğumuzla sohbetimiz sona erdi ama daha programın bitmesi için birkaç dakikamız daha var. Güzel bir şarkı ardından birlikteyiz.
Star Diskont'la haftada bir gün devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, konuğumuzla sohbetimiz sona erdi. Biraz önce duymuştunuz. Programda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bazı duyurularım var. Ondan sonra da burada konuğumuzu ve sizleri de yine gülümseterek uğurlayacağım. İlk duyurum şöyle değerli dinleyenler. 2013 yılında başlattığım bu Türkiye Bilgi Yarışması'nın 11.sini inşallah bu pazar günü de gerçekleştireceğiz. O yüzden hepinize davet gibi olsun bu duyuru. 11. Türkiye Bilgi Yarışması biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Brüksel Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliği işbirliğiyle bunu gerçekleştiriyoruz ve bu sene de 11 Mayıs 2025 yani pazar günü saat 14'te Türkiye Odalar Borsalar Birliği Brüksel temsilciliğinde yapılacak, herkese açık. Adreste Avenue de Lizer 5 numara 1040 Brüksel. Zaten Türkiye Odalar Barolar Borsalar Barolar Birliği pardon. İyice şaşırıyorum. Borsalar yorgunluktan herhalde. Birliğini Google'dan da bulursanız adresini hemen oradan elde edebilirsiniz. Ben tekrar edeyim yine. Avenue de Lizer 1040 Brüksel 5 numara. Pazar günü saat tam 14'te tüm yani Türkçe'ye değer veren, mutlaka veriyorsunuz Türkçe'ye değer de sevgili öğrenci kardeşlerimizi Türkçe kurslarına yöneltmek açısından çok faydalı olduğuna inandığım bu yarışmayı 2013'ten bu yana sadece pandemi dönemi hariç her yıl yapmaya gayret ediyoruz. İşte o yüzden hepiniz davetlisiniz. İkinci duyurum da şöyle değerli dinleyenler, bu şimdi şu anda tamamlamak üzere olduğumuz program bu sezonun sondan bir önceki programı idi. Yani bu şu demek, 12 Mayıs pazartesi günü son programı yapacağız sezonun. Bu sene öyle bir erken kapatma gibi bir durum hasıl oldu. Ama ilginç bir kapatma olacak. Şöyle ki değerli bir konuğumuz olacak. Sayın Başkonsolosumuz bu programda bizimle birlikte olacak, konuğumuz olacak. Ve bu sezonu onunla birlikte kapatmış olacağız. Onun için haftaya pazartesi günü kulağınız bizde olsun. Ve değerli dinleyenler, şimdi sırada ne var derseniz sırada ne olduğunu biraz önce sizlere anons etmiştim. Bakalım bu sefer Oflu Ali bize ne anlatacak? Bugün konuğumuz da olduğu için Oflu Ali'den 3 güzel fıkrayı peş peşe dinleyeceğiz. Hadi bakalım biraz da gülümseyelim.
Biraz da gülümseyelim.
Her meslekte Karadeniz insanının muhakkak bir esprisi vardır. Velev ki itfaiyeci olsa dahi. Şimdi itfaiyeci oldu Temelhan Dursun. Yukarıdan temel adamları atay, Dursun aşağıdan yakalay. Ulan 1-2-1-2 zencilere hiç dokunmayın. Zenciler çakılıyor betona. En sona Temel sinirlendi. Yukarı Dursun'a diye ki, oğlum diye yanmışların ne adası diye. Ola zaten yanmıştı diye. Zenci demiyor musun ama? Evet, itfaiyeci Olli'li ikisi şimdi oturdular bekleyle şimdi. Üste de 3 tane adam. Rizeli, Ofli, Bayburtli. 3 tanesini şimdi birandaya gelmişler. Rizeli atlarken tabii şak olsun diye birandaya bir çekle çakırlı beton. Bayburtli diye atla, Bayburtli diye yok o Rizeli'ye yaptığınızı gördüm atlamam diye. Vallahi yapmayacak o bir şakaydı diye atla diye onu da çektiler. Bayburtli'ye gitsin. Ofli'ye değil. Ofli sen de atla. Atlarsın atlamasın. Konuşmayın lan diye. Size hiç birinize inanmayarım diye. Yok çekmeyecek bir andayı. Diye bir andayı yere koyun. 200 metre açın atlayın diye. Tabii ki farkı görüyorsunuz. Şimdi otobüs şoförü oldu. Amerika'da Temel. Arkada bir kavga, bir gürültü, dünya kopayı. Lan ne oluyor size, zencilerle beyazlar kavga etti. Temel çekti el freni, dedi ki lan benim için insanlık buyurdur. Zenci beyaz kavgası yok demiş. Hepiniz yeşilsiniz benim adım. Şimdi binin arabaya bakayım. Binerken Temel dedi ki koyu yeşiller arkaya binsin.
Biraz da gülümseyelim.
Evet. Mahmut güzel miydi?
Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Gülüş ettiğimizi.
En son fıkra hoşuma gitti. Koyu yeşiller hiç de ırkçı değil. Evet. Ve değerli dinleyenlerim, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinleyenlere hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada hemen sevgili kardeşim, evet bu gözden kaçırdım, az daha unutuyordum. Sevgili Esra da mesaj göndermiş bizlere. Esra bizim nazımızı çeken değerli bir radyo elemanımız. Teşekkür ediyorum kendisine sevgili Esra Yücelbaş'a ve aynı zamanda Süleyman Ulaşoğlu'na da beğenisi için tekrar tekrar teşekkürler. Ve uzun lafın kısası sevgili dinleyenler, dinleyenlere, dinlemeyenlere, mesaj atanlara hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya söylediğim gibi sezonun son programı 12 Mayıs Pazartesi günü değerli başkonsolosumuz da burada konuğumuz olacak. O yüzden haftaya buluşmak üzere, kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, daima güler yüzlü ve de esen kalın.
Uygun fiyatlarıyla her zaman tercih edilen Star Discount'un sunduğu Esen Kalın'la haftada bir gün sona erdi. En güncel şarkılar hepsi bu frekansta. 6.1
Çalkala gitsin o dertleri, çalkala kopsun, kıyamet kopacaksa.
Yaz beni ömrüne, durma bir dakika.
Gol Efe.
Hiçbir şey yokken ortada, sebep ne anlamıyorum.
Çat çat çat çat çatla. Çat çat çat çat çat çatla.
Aileden biri Gold FM.
Brüksel'in altın gibi radyosu.
Ne günahım vardı ya, ne kusur işledim söyle kurban. Ne günahım vardı ya, ne kusur işledim söyle. Ciğer parem, ciğer közümsün sen. Ey yüreğimin sahibi. Ciğer parem, ciğer közümsün sen. Gitme, gitme.
günahım vardı ya. Ne kusur işledim söyle. Ne günahım vardı ya. Ne kusur işledim söyle. Ey yüreğimin sahibi, ciğer parem, ciğer közümsün sen. Ey yüreğimin sahibi, ciğer parem, ciğer közümsün sen. Gitme, gitme, yokluğuna alışamam ben. Gitme, gitme, ayrılığa dayanamam ben. Gitme, gitme, yokluğuna alışamam ben.
Anladım, sonu yok yalnızlığın. Her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi? Bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken. Ağlamak alışır. Zamanla kırılıp incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş bekleme. Her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi? Bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken. Ağlamak alışır.
epeyce uzaklaştım. Sevdim ben bu durumu. Derhal öğrenmem gerek nereye ait olduğumu. Yazılı olmasa bile okuyor gönül ezeli cümlelerini. Duyabiliyor sözleri henüz hiçbiri söylenmemişken. Ağır yaramıyım ama ölmem, medet ummam, boyun eğmem ve tedaviyi kabul etmem. Ben yola gelmem, yol bana gelsin. Ağır yaramıyım ama ölmem, medet ummam, boyun eğmem ve tedaviyi kabul etmem. Ben yola gelmem, yol bana gelsin. Rastlayıverdim içimde, bilmem ona ne sorulur. Her arayan bulamaz dedi ama bulan hep arayanlar olur. Hayat aksın biz duralım burada, herkesle ve hiç kimseyleyim. Aklımdan şüphe varsa da aşkımdan.